Merhabalar, Üretim Sahnesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, konuklarımız Cevdet ve Kamil Köroğlu. Yine programın akışı içerisinde söylemiş olacağız ama Briz Ambalaj firmasında geldiler ve aynı zamanda da ikiz kardeşler. Ben Esat.
Ben Taha.
Ben Ahmet Emin.
Cevdet abi, Kamil abi hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
Biz sizi tanımak istiyoruz. Kendi cümlelerinizle kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii ki, ben başlayayım isterseniz. Ben 1982 Gaziantep doğumluyum. Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ve şu anda da Briz Ambalaj'da operasyon direktörü olarak görev alıyorum.
Abi yanlış anlamazsın. Siz şimdi Kamil Köroğlu muydunuz, Cevdet Köroğlu muydunuz? İkiniz de sesi her şey...
Kamil Köroğlu. Tamam. Pardon, Kamil Köroğlu. Pardon.
Estağfurullah, estağfurullah.
Ben Cevdet. Ben de ikiz olduğumuzdan dolayı aynı şekilde 82 ve Gaziantep doğumluyum. Sabancı Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunuyum. Briz Ambalaj'da satış direktörlüğü pozisyonunda çalışıyorum. Başka ayrıntıya gireceğiz herhalde. Bu kadar diyeyim. En kısa özet budur yani.
Cevdet abi, ben sektörel sorulara gelmeden önce size bir soru sormak istiyorum.
Tabii ki.
Kim büyük?
Kamil 3 dakika daha büyük. Yalnız bunun şöyle bir durumu daha var. İkizlerde sonradan doğan daha büyük diye tıp literatüründe böyle bir karmaşa var. Ya da ikizleri oyalamak için söylenen bir şey var. Ama işin özüne baktığınız zaman kim önce dünyaya geldiyse o daha büyüktür. Kamil 3 dakika daha büyük.
Benim de ikiz kardeşim var. Tabii biz çift yumurtayız ama biz hala bunun tartışmasını devam ettiriyoruz. Siz bu konuda uzlaşmışsınız. Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Dilerseniz ilk soruya geçmiş olayım. Biz Briz Ambalaj dedik ama Briz Ambalaj genel bir cümle çerçevesinde alabilir miyiz?
Briz Ambalaj 2014 yılında Gaziantep'te kuruldu. Briz Ambalaj'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi. Ülkede çevreci bir anlayışla ambalajlarını üreterek tedarikçisine gıda uyumlu ambalaj vermek diye ben söyleyebilirim, tanımlayabilirim.
Çok teşekkür ederiz.
Sağlıklı ambalaj vermektir.
Teşekkür ederiz. Eğitim hayatınızı kısaca ele almanızı rica edebilir miyim?
Tabii ki. Ben cevaplayayım isterseniz. Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olurken yurt dışında staj yaptım. Sonra mezun olduktan sonra çok ufak bir 6 aylık bir 7 aylık bir dönemde yine İstanbul'da uluslararası bir şirkette kabul aldım. Orada çalışırken askerlikle ilgili bir durum oldu. Askere gittik geldik. Sonra yurt dışı çalışma planı hayatı söz konusu oldu. Yurt dışında Almanya'da bir şirketten kabul aldım. Almanya'ya gittim. Orada çalıştım. Ondan sonra oradan ayrılma durumumuz oldu. Sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de yine bir Amerikan menşeli bir firmaya girdim. Ondan sonra da kendi yolumuzu çizmeye karar verdik. Kendi işimizi kurmaya karar verdik. Bizim asıl hedefimiz şuydu aslında. Bu kendi şirketimizi kurmadan önce bilgiyi nasıl vermeyi bilmezsen alamazsın. Nasıl isteyeceğini de bilemiyorsun. Yöneticilik nasıl yapılır? Çeşitli kültürlerde nasıl yöneticilik yapılmıştır? Almanya'nın Türkiye'den farkı nedir? Bir yurt dışı menşeli global firmaların yönetim anlayışı nedir? Nasıl bu kadar büyük organizasyonları yönetebiliyor? Öğrenmeye çalıştık aslında çalıştığımız zaman içerisinde. Onu yavaş yavaş kavradığımıza inandıktan sonra da biraz da mecburiyetten Gaziantep'e gelip Gaziantep'te bu şirketi uluslararası bir şirket pozisyonunda aynı şekilde yönetimsel anlayışla, çalışan mutluluğuyla hedeflediğimiz şekilde yönetmeye çalışıyoruz.
Şimdi Cevdet abi siz konuşuyordunuz herhalde.
Doğrudur.
Doğru. Kamil abi sizden yine benzer soruya cevap alabilir miyiz eğitimle alakalı kısımda? Ondan sonra diğer soruya geçebiliriz.
Tabii ki. Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra askere gittim. Askerden sonra bir şirket, altyapı şirketi olan Mobinet şirketinde işe başladım. Daha sonra oradan Alcatel Lucent'e gittim. Bir müddet yurt dışında yaşadıktan sonra tekrar Türkiye'ye geldim. Sonra kardeşimin de biraz önce belirttiği gibi kendi işimizi kurma, kendi işimizde yürüme amaçlarımız vardı her zaman. Ve Gaziantep'e gelip kendi işimizi yapmaya başladık. Biz kardeşimin de belirttiği gibi daha öncekinde de onu da söyleyeyim. Hesap vermeden hesap almayı bilemezsin mantalitesiyle. Hep şirketlerde çalıştım. Yani benim babamın da dedemin de her zaman söylediği budur. İlk önce bir insan bir şirketin başına geliyorsa gelmeden önce kesinlikle profesyonel, kendinden daha büyük şirketlerde işi öğrenerek, hesap alarak, hesap vererek daha sonra kendi şirketini yönetmesi gerekliliğini inancı var. Bundan dolayı Gaziantep'e geldik ve Briz Ambalaj'ı kurduk. Tabii Briz Ambalaj'dan önce başka bir şirket var, Yunan Sentetik. Oradan başladık. Sonra Briz Ambalaj 2014 yılında kuruldu.
Çok güzel. Şimdi Briz Ambalaj'a ben biraz girmek istiyorum burada soruyu sorarken. Şimdi Briz Ambalaj kuruluş aşamasında neler yaşadınız? Orada nasıl bir kuruluş dönemi geçirdi? Şimdi öbür tarafa çok girmeden bunu sormak istiyorum.
Şöyle anlatayım. Briz Ambalaj'ın startup'ı her startup gibi zorluydu tabii ki. her şeyi planlamanız gerekiyor. Mesela makinaları aldım, işte ürünü aldım, arsayı aldım da bitmiyor. Bunun aynı zamanda ERP tarafını da programlamanız gerekiyor. Ve de asıl gitmek istediğiniz noktaya göre dizayn etmeniz gerekiyor. Yani sonucunda neye gitmek istiyorsanız o şekilde başlamanız gerekiyor. Eğer bunu yapmıyorsanız, sonunda asıl olmak istediğiniz şeyi tam bilmiyorsanız startup'ınız hep bir ayağı aksak başlıyor. Biz Kamil'le şu açıdan şanslıydık. İkimiz de iş bölümü yaptık. Bu iş bölümlerinde herkes kendi üzerine düşeni yaptı ve elimizden geldiğince bu startup'ı şu andaki bu noktaya getirebildik diyeyim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. En sonunda şu anda koşmak istediğimiz yer de belli. İlk başladığımız yerden oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hem güvenlik anlamında fabrika güvenliği, hem iş güvenliği, hem de üretim güvenliği adına bir kere güven telkin etmeniz gerekiyor. Yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı. Bunları ilke edinerek ilk başta biriz ambalajı kurduk.
Ambalaj
tabii.
Sektöründe Türkiye ne durumda şu anda? Biraz bu herhalde Cedet abi size uygun bir soru gibi geliyor bana.
Ambalaj evet. Sektörü genel olarak konuştuğumuz zaman Türkiye ambalajda normalde kendi kendine yeten bir ülke ve ihracatı da çok üst düzeyde olan bir pazar. Ama ne ambalajı yaptığınıza göre değişkenlik söz konusu. Ambalaj dediğiniz zaman her şey çok oluyor. Ambalaj dünyası çok büyük. İşte bu dersiniz ki flexible mı, rigid ambalaj mı, karton mu? Genel ambalaj sektörüne baktığınız zaman son yıllarda da Türkiye'de ambalaj üreticilerinin çoğunu yabancı fonlar gelip burada yatırım yaparak satın aldılar. Çünkü büyüyen bir sektör, insanoğlu var olduğu sürece yaşayacak bir sektör. Yani herkes ambalajlı, bir de bu son pandemi döneminden sonra artık bizler torunlarımıza, sizler çocuklarınıza anlatacaksınız. Eskiden market reyonlarında domatesi elinle seçebiliyordun diyeceksiniz mesela. Artık o da olmayacak. Yani insanoğlu ne kadar hassas davranmaya başladıkça ambalajda o kadar kendini ileriye götürmeye çalışan bir sektör. Ama şöyle söyleyebilirim. Türkiye aynı zamanda yurt dışına ürün satan çok ciddi firma portföyleriyle dolu.
Cedet abi hazır bu ambalaj sektörü üzerine konuşmaya başlamışken, bu ambalaj sektörünün zorlukları nelerdir? Yani hem üretim olarak, belki operasyon olarak.
Üretim olarak, üretim kısmını Kamil Bey
operasyon olarak bence. Ben cevaplayayım isterseniz. Üretim olarak en büyük sıkıntımız her üretimci gibi, her sanayici gibi süreklilik. Yani verdiğiniz ürünün kalitesini her zaman aynı şekilde koruyabilme, her zaman aynı şekilde üretebilme. Ambalaj dünyasında bizim yaptığımız işteki en büyük sıkıntı ise biz bir ham madde üreticisi değiliz. Yani biz bir converter bir firmayız. Ham maddeyi alıyoruz, işliyoruz ve veriyoruz. Müşteriye, son kullanıcıya veriyoruz. Fakat gelen ham maddelerin herhangi bir sıkıntılı anında bizler de sıkıntı yaşıyoruz. Yani siz üretiminizi ne kadar sustainable hale getirebilirseniz getirin. En büyük sıkıntı dışarıdan aldığınız ham maddecilerin sıkıntıları oluyor günün sonunda. Operasyonel anlamda en büyük sıkıntılarımız bunlar. Ve aslında süreklilik olarak da sağlamamız gerekiyor bunu. Ama elimizden geldiği kadar en iyi şekilde kalite kontrol, girdi kalite kontrolünü ve laboratuvarını geliştirdiğimiz için, çok iyi geliştirdiğimiz için bunları kontrol altına alıp aynı ürünü, aynı müşteriye, aynı kalitede verebiliyoruz. En önemli sanayinin de bence ulaşması gereken nokta bu olduğuna inanıyorum. Herkesin bu fikirde olmasına gerekliliği. Herkes bir önceki prosesini kontrol ederse Türkiye'de ambalaj sektörü çok çok çok inanamayacağınız derecede büyür. Zaten Avrupa'nın da merkezi olmaya haline geldi Türkiye ambalaj dünyasında.
Çok güzel. Peki bu mesela ham madde ile ilgili sorunlardan bahsetmiştiniz. Diyelim ki siz bir ham madde üreticisiyle veya bir ham madde ile problem yaşadığınız zaman bunun yerine alternatif ham maddeler kullanabiliyor musunuz? Yani böyle bir esneklik var mı? Yoksa aynı ham maddeyi başka tedarikçiden almak zorunda mı kalıyorsunuz? Yani burada bir sorun olduğu zaman sorunu nasıl çözüyorsunuz diye sorayım.
Bir sorun olduğu zaman sorunu genelde spektri değiştirerek çözüyoruz. Fakat bizim sektör acayip bir sektör. Siparişi aldığınız zaman bütün işlerin tamamı acildir. Yani ne kadar acil diye sorduğunuz zaman dün acildi derler. Dün gelmesi lazım derler. Yani siparişi yine geçiyorsun. O zaman işte kontrol mekanizman kalmıyor ve acele iş ürettiğin zaman eğer farklı bir firmanın ham maddesiyle o ürünü üretip o firmaya verdiysen, daha önce başka bir firmanınkiyle üretip verdiysen, bu sorularda sıkıntı yaşıyoruz. Yani kalitesel sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat Allah'a çok şükür şimdi o sistemimizi de kardeşim biraz önce belirtti, ERP sistemiyle oturtturduğumuz için şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, ama ham maddeciler ham maddelerini farklı gruplarda farklı şekilde tedarik ederek biz önüne geçebiliyoruz diyeyim sorunuza.
kısa cevap.
Teşekkürler.
Türkiye'de bazı sektörler gerçekten merdiven altı diyebileceğimiz noktaya kadar geçmiş durumda.
Tamam.
Ambalaj sektörü böyle midir bilmiyorum ama ambalaj sektöründe diyelim ki diğer farklı firmalar bu işi yapıyorlar ve kaliteli bir ürün çıkartma dertleri yok. Ama benim anladığım kadarıyla siz bu işe yatırım yapıyorsunuz ve siz bu işin kaliteli olmasını istiyorsunuz. Bu noktadaki farkınız ne?
Bizim bu noktadaki farkımız mevcut olduğumuz sertifikalar ve sertifikaları harfi harfiyen işletmede uygulamaya çalışmamız ve uygulamamız. Üzerine koyarak gitmeye çalışıyoruz. Tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de merdiven altı veya sizinle rekabet düzeyi sizin yatırımınızla bir olmayan bir sürü firma var. Ama bu firmaların bir süre sonra ilerleyen gelişen dünyada yok olmasını görüyoruz. Yok olacağını tahmin ediyoruz. Bir de bu pandemi dönemiyle güvenli ürün sertifikası diye bir sertifika çıkacağını düşünüyoruz. Ve bununla aynı zamanda sürdürülebilirliğini de sağladığını sürece ayakta kalıyor. Kalite anlayışınız sonuçta ürünün siz markete gidip bir Ülker çikolatalı gofret aldığınız zaman her zaman aynı tattaysa sizin için hiçbir sorun yoktur. Buna odaklanmaya çalışıyoruz. Aynı ambalajı sürekli tedarik etmeye çalışıyoruz. Bunun için de dediğim gibi kalitesel bir sürü parametreye sahibiz ve biz fabrikayı yönetirken bunu matematiksel bir formül içerisinde yönetmeye çalışıyoruz. Aslında bir üretim bir matematiksel bir formüldür. Siz ne kadar matematiğe dökerseniz o kadar sayıların birbiriyle uyumunu o kadar görebilirsiniz. Her şeyin bir formülü varsa o formülün mutlak değerini, oradaki sayıları yerleştirmek sizin kendi işletme hakimiyetinizle ölçülüyor. Biz bunu gerek makinalardan, gerekli ölçümleri yaparak, laboratuvarımızı güçlü tutarak hep aynı değerler, sınırlar içerisinde üretmeye çalışıyoruz. Onun için sürdürülebilirliğe çok önem veriyoruz. Bu da bizi ön sıralara taşıyor diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi benim üretimle alakalı bir sorum olacak. Onun için Kamil abiye dönelim şimdi. Kamil abi şimdi sizin bu ambalaj sektöründe bizim Türkiye'de yerli yapamadığımız ürün grupları var mı? Ben onu merak ediyorum. Çünkü biz üretim sahnesini düşünürken hani üretim kültürüyle alakalı bir şeyler yapalım dedik. Burada da üretim kültürü deyince de yerli üretim daha çok aklımıza geliyor. Onun için soruyorum bu soruyu.
Tabii çok güzel bir soru aslında. Teşekkür ediyorum öncelikle. Öncelikle böyle bir soru sorduğunuz için. Türkiye'de her zaman kopya üretimler üretiliyor. Türkiye'de değer, bence benim şahsi görüşüm, değerli katma değerli ambalaj üretilmiyor. Türkiye hala Avrupa'dan, hala yurt dışından ambalaj ithal ediyor. Aslında buna baktığımız zaman biz bu kültürü de yıkmak istiyoruz. Know-how'lı, Ar-Ge'li ambalajlar yaparak ülkeye de katkı bulunmak istiyoruz. Katkıda bulunmak istiyoruz. Yani aslında Breeze ambalajın asıl sebeplerinden bir tanesi de bu. Türkiye çok fazla ithal ürün alıyor. Bu ürünlerin fakat insanlar hep birbirlerine bakarak üretim yaptıkları için kendi arkada yani yeni bir üretim çıkartmak için bir çaba sarf edildiğini görmüyoruz ben şahsim olarak. Onun için evet yani sorduğun soruya cevap olarak anladım. Türkiye'de kesinlikle laboratuvarların, büyük Ar-Ge merkezlerinin kurulması gerektiğine inanıyorum ben. Türkiye'de biz ne kadar iyi ambalaj üretmemiz bizim bir önceki prosesimize bağlı. Bir önceki prosesi petrokimya.
Evet.
Yani petrokimya ile ilgili Türkiye'de hala bir yatırım olmaması veya bu açığın kapatılması için bir çalışmanın olmaması aslında bizleri üzüyor. Şöyle söyleyeyim size, Gaziantep dünyanın ilk 3 şehrinden bir tanesidir polipropilen tüketiminde. Polipropileni nereden alıyorlar? Hepsi tamamen yurt dışından getiriyor. Biz niye üretemiyoruz? İnanın orasını bilmiyorum.
Burada biz daha önceki bölümlerde benzer konulardan hep bahsettik. Benim tanışırken söylemiştim. Ailem de hani imalat sektörüyle ilgili. Babamla bir bölüm yaptık. Orada bahsettik. Yine Haluk Bulucu'yla bir bölüm yapmıştık. FNSS'e. Orada bahsetmiştik. Yani aslında yerli üretim dediğimiz kısım şahısların tabii ki burada çabası çok önemli ama biraz da devletle alakalı bir konu herhalde. Çünkü bahsettiğiniz konular hep çok büyük yatırım konuları. Burada da biz şimdi daha hızlı ve hazır olduğu için hazır olan tekrar üretip oradan yağ çıkartmaya çalışıyoruz ama asıl benim sizin söylediklerinizden de anladığım ekonomik olarak yağ dediğimiz daha katma değerli ürün ne oluyor? Yani burada ben sizin çabanızı çok takdir ve tebrik ediyorum ama herhalde bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu iş bence yine devlet olur. Şimdi Petkim özelleşti dediniz mesela. Petkim'de hala özelleştikten sonra da yeni bir üretim yok bu noktada.
Ya onu bırakın. Yeni üretimi bırakın. Üretimin kendi ürettiği ürünün Türkiye ithal ediyor. Ama Petkim de aynı ürünü ihraç ediyor. Yani böyle de bir tezatlık var. Anlatabiliyor muyum? Biz
evet, evet.
Mesela ve de yurt dışından siz yani ürün getirirken de vergi veriyorsunuz.
Evet.
%6,5 vergi veriyorsunuz. Türkiye'nin içinde Petkim var. Ya bazı şeylerin değişmesi lazım.
Evet. Ya burada bizim işte bir konumuz şunu demişti. Bu işler şahıslarla olmaz. Bu işler devletin bazen yumruğunu masaya vurmasıyla olur demişti. Siz bu noktada ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle doğru.
Kesinlikle doğru.
Kesinlikle doğru. Yani sanayinin başına gelecek kişinin sanayinin dertlerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi de en üst düzey yöneticilerin, sanayi bakanı dediğiniz kişilerin biraz daha siyaset kökenli gelmesi veya sanayinin içerisinden geliyorsa da sadece kendi sektörüyle ilgili çalışma yapması olarak olduğu için, geniş bakılmadığı için bu sektörlerde, bu durumlarda çok ciddi geri kalıyoruz.
Evet, çok teşekkür ederiz. Bizim şimdi böyle kendi işleriyle uğraşan müteşebbis konuklarımız olduğu zaman konu birazcık işte Türkiye'deki bu işlerin zorluğuna falan da geliyor. Onun için çok iç karartmadan ben diğer arkadaşlara söz vereyim. Yoksa benim de burada sizi böyle bu tarafa çekecek çok fazla soru geliyor aklıma ama şimdi bu kısmı burada bırakalım.
Hani az önce Ar-Ge'den bahsetmiştiniz. Briz Ambalaj'ın bu Ar-Ge üzerine planlanan yatırımları var mı? Ne çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?
İnşallah 2 sene içerisinde İstanbul merkezi bir fabrika kurup İstanbul'da daha Ar-Ge'si yoğun, daha bilgiye muhtaç olan sektör ambalajları üreterek Türkiye'yi ithalattan kurtarmak istiyoruz. Know-how'lu ürün üretmek istiyoruz.
Çok güzel. Çok güzel hedefler.
Abi muhteşem.
Sizin hani yabancıya bakışınız nasıl bu noktada? Biz yerli kalalım, üretelim, memlekete katkımız olsun. Öbüründe de memlekete katkı var. Hangisini tercih edersiniz daha çok? Bir soru soracaktım ben.
Ya biz tabii ki yerli ve milli olmayı daha çok tercih ederiz. Ama şöyle bir durum daha var. Siz 20 yılda gideceğiniz yolu herhangi bir know-how'a sahip bir firmayla 3 yılda gidecekseniz tabii ki birliktelik kuracağınız bir ortam kurarız. Bu sadece firmaların bakış açısıyla da ilgili.
Yani bir kısmı büyümek için satıyor, bir kısmı da artık üretimden, Türkiye'deki bu işin zorluğundan yılı kurtulmak için de satan var herhalde. Bilmiyorum ambalaj sektöründekiler hangi dönemine giriyor daha çok ama.
Hangi şeylere dayanarak, hangi dinamiklere dayanarak sattığını bilmiyoruz. Ama bizim kendi görüşümüz, eğer know-how sana sadece para getirisiyle ilgili bir birliktelik bence çok doğru değil. Çünkü siz zaten yıllarınızı vermişsiniz, emeğinizi vermişsiniz, tecrübenizi vermişsiniz ama... Az önce söylediğim gibi çok know-how'lu bir ürüne doğru gitmeye çalışıyorsunuz ve bir firma size bu konu hakkında kendisinin 20 yıllık tecrübesini açacağını öne sürüyor. Oraya beraber gidebileceğiniz bir ortaklık olursa tabii ki neden olmasın deriz. Yani sadece paraya paraya değiştirilmez yani.
Peki Briz Ambalaj'ın tabii ki yine yer yer değindiniz ama kendi için çizmiş olduğu yol haritası nedir?
Uzun vadeli bir hedefimiz var bizim. Bu hedefimiz de dijital dönüşümü kendi içimizde sağlayabilmek ve az önce de belirtmiştik bu konuyu. Matematiksel olarak bütün verileri göz önünde alabileceğiniz, bütün dijitallerle uğraşabileceğiniz ve sadece otonom araçların daha otonom şekilde sürdürülebilirliği sağlayabildiğimiz bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. İşin sonunda olay nereye geliyor? Yapay zeka yapabilir miyiz'e geliyor. Aslında bizim uzun vadeli hedefimiz tabii ki katma değerli ürün yaparken aynı zamanda kendi ürettiğimiz datanın kıymetini bilip onunla neler yapabiliriz araştırıyoruz.
Teşekkür ederiz.
Şimdi ben sizin ambalaj sektörünün prosesini az çok tahmin ediyorum ama çok da net bilmiyorum. Belki konuklarımız, dinleyicilerimiz de merak eder. Burada bize biraz ambalaj üretiminin süreçlerini anlatabilir misiniz? Çok detaya girmenize gerek yok.
Bizim ne yaptığımız mı? Ambalaj yani çok farklı sektörler olduğu için ambalaj dediğiniz zaman bizim yaptığımızdan bahsedeyim dilerseniz.
Öyle. O daha iyi olur. Tabii.
Biz müşterinin gerek ne paketleyeceğini ve nasıl paketleyeceğini, nasıl bir ambalaj istediğine dair bilgilerini alıyoruz. Dizaynlarını alıyoruz. Kendilerinin yaptırmış olduğu, dışarıda yaptırmış olduğu veya kendi bünyelerinde yaptırmış olduğu dizaynlarıyla birlikte bunları basıyoruz. İstedikleri, bizim belirlediğimiz, önerdiğimiz veya kendilerinin dilediği ham madde spekleriyle daha sonra lamine edip diliyoruz. Torba haline getiriyoruz dilerse getirmiyoruz ve müşterinin paketlemeye uygun, hazır olan ambalajı kendilerine veriyoruz. Briz Ambalaj'ın yaptığı işlem budur.
Sizin mesela kendi tesisinizdeki süreçler sonuçta bir makine veya ekipman gibi ürünlerle yapılıyor üretim işlemi. Orada o üretim işlemini sağlayan ekipmanın yerlilik oranı nedir çok özel değilse? Ve bunun peşine ambalaj sektöründeki genel olarak yani biz Türkiye'deki yerli makinayla bu hizmeti sağlayabiliyor muyuz?
Türkiye'deki yerli üreticilerin en büyük sıkıntısı servis. Ve süreklilik, daha önce de ben üretimde de biraz önce sütten hep bundan bahsetmek istiyorum. Yani servis veremediğiniz sürece makine üretmeniz mümkün değildir. Servis verip müşterinin satmış olduğunuz ürünü, makinayı, şikayetlerini dinleyip onu düzeltmediğiniz sürece kendiniz de ileriye götüremez. Bundan dolayı Türkiye'de bizim şu andaki fabrikamızda hiç yerli makine yok. Olmamasının nedeni bu.
Evet, yani sizin dediğiniz gibi servis hizmeti veya işte istediğiniz ürünü üretmeme özgürlüğü olduğu zaman makine üreticisinin bu sefer fiyat rekabetine girmek durumunda kalıyorsunuz siz. Yani biz atıyorum daha iyi bir ürün üretsek de bizim fiyatımız ona göre daha pahalı kalıyor. Bu sefer yerli sektörde daha ve o dediğiniz gibi tüm hizmetleri tam olarak karşılayamayan firmalar daha hakim konumda oluyorlar.
Söylediğine de şöyle bir eklenti yapmak istiyorum. Herkes yeni müşteri bulup yeni makine üretme derdinde oluyor makinede Türkiye'de. Yurt dışındaki insanlar da evet şu anda onu yapıyor ama onlar bunu yapmadan önce şunu yapmışlar. Sattıkları makineye bir tane makine satıyorlar. Bu prototip diyorlar. Bunu biz sizinle beraber geliştireceğiz. Size de bizim maliyetimiz bu kadar. Size de bu maliyetle verelim. Gelin bu makineyi geliştirelim sonra dünyaya satalım mı? Türkiye'deki makinacılar maalesef yapmıyorlar. Mesela atıyorum herhangi bir sektör diyelim konfeksiyon makineleri. Şimdi Türkiye'ye girmiş bütün konfeksiyon makinelerini benim sektörümle alakalı veya başka sektörlerle alakalı tamamı yurt dışından geliyor. Türkiye'deki mühendisler bunu yapamaz mı? Yaparlar. Ama herkes yeni ürün satmak istiyor. Aslında bir ürünü satıp prototip bir ürünü satıp onun üzerinde 2 yıl, 3 yıl ben bunu daha nasıl hızlandırabilirim? Daha ben buna ne ekleyebilirim? Daha neler yapabilirim? Üzerinde biraz da sabırlı olarak para kazanma, belki kazanamayacaksın 2 yıl. Kazanacaksın veya Ar-Ge ekibin böyle bir prototip yapacak, Ar-Ge ekibine bir bütçe ayıracaksın. Bu şekilde ilerlese. İnanın bizim sektörde diğer sektörlerde Türkiye'deki yetişmiş olan mühendislere ve makine firmalarını ben çok geziyorum, görüyorum da yapamayacakları hiçbir şey yok.
Benim şahsım adına da çok ufuk açıcı bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz tabii. Haklısınız o konuda. Biraz benimkinden farklı olduğunu düşündüğümden ama çok güzel oldu. Teşekkür ederiz onun için cevap için.
Rica ederim.
Gerçi konu aslında çok güzel bir noktaya geldi. Ben buradan tekrar geriye dönüş yapmak istemiyordum ama bunu sormadan da geçmek istemedim. Biraz daha sanırım Cevdet abiye bu soruma yönelik. ERP sistemlerinden bahsettiniz. Türkiye'de ERP sistemlerini bugün efektif kullanabilen firmalar çok az. Ve ERP sistemleri aslında bir vizyonu ve disiplini de beraberinde getiriyor. ERP sistemlerini biraz daha açmanızı rica edebilir miyim Cevdet abi?
ERP sistemi sizin hem üretim bacağında hem muhasebe bacağında hem satış departmanı kısmında size kolaylık sağlıyor. Sizin bunlar olmadan görmeniz gereken verileri size çok kolayca verebiliyor. Planlama bacağında mesela size çok ciddi avantajlar sağlıyor. Ama bunların bedelleri çok büyük tabii. Yani buna bir yatırım yapacağım dediğiniz zaman ciddi bir meblağ vermeniz gerekiyor ve hatta bununla ilgili insan istihdam etmeniz gerekiyor. Maliyetli, ilk başta maliyetli göründüğü için siz ERP sistemini geçmeden kendi üretim kapasitenizi de yükseltebilirsiniz. ERP sistemi size hem süreklilik veriyor hem de analiz edemeyeceğiniz verileri sizin önünüze getiriyor. Siz ne kadar büyürseniz daha kolay bir yönetim sistemi size sunuyor. Onun için ERP sistemi verilerinin bir aynı platformun içerisinde toplanması onun için çok önemli.
Çok teşekkür ederim.
Sizin böyle bahsetmek istediğiniz bir şeyler var mı? Yavaş yavaş kapanışa doğru gidebiliriz diyecektim ben de.
Bizim kanalladığımız aslında değiştirilmesini çok istediğimiz yetişmemiş personelin yetiştirilmesi ve yeni neslin sabırsızlığından bahsedelim istedim.
Tabii buyurun buyurun lütfen abi.
Umarım ince bir mesaj yoktur abi.
Yok ince bir mesaj yok yani. Bence
her türlü mesajı açacağız abi. Buyurun.
Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yeni gelen kuşak, yeni gelen mezun olan arkadaşlar yetiştirilmek üzere fabrikanız alıp buna belirli bir görev verdiğiniz zaman o görevden sonra hemen müdür olmak istiyor veya buranın sorumlusu ben olayım istiyor veya ben burayı bitirdim buradan sonrası bu olması lazım diyor. Şunu asla unutmayın, bu bütün çalışanlar için ve işverenler için de, işverenler bunu söyler, bütün çalışanlar için bunu bilmesi gerekiyor. Bir işletmenin bir insandan faydalanabilmesi için minimum bir yıl geçmesi gerekiyor. Bir yıl boyunca siz eğitim alıyorsunuz, farkında değilsiniz. Hem kurum kültürü öğreniyorsunuz, hem nasıl yönetildiğini öğreniyorsunuz, hem de nereye gitmek istediğini, vizyonunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bir yıl içerisinde bir yerdeki herhangi bir çalıştığınız mekandaki başarısızlık sizin yanlış seçiminizdir. Bir yıldan önce eğer bir firmadan ayrıldıysanız siz yanlış bir iş seçmişsiniz demek. Çünkü işletmeler kendine ihtiyacı olan personeli aldığı zaman bunun karşılığında kendilerinin iş tanımına göre zaten ilana çıkıyor. Bu iş bana göre değilmiş. Olmaz. Siz
6 ay boyunca bir emek almışsınız. Siz başka birinin hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Bundan bahsedeyim. Bir de eğitim sistemimizden bahsedeyim. Eğitim sistemimiz maalesef gün ve gün geriye gidiyor. Gelen arkadaşlar ben mühendisim diyen arkadaşlar da birçoğunda yetersiz olduğunu görüyoruz. Nasıl ben mühendis olduğunu hayretle izlediğimiz birçok örnek var karşımızda. Ve şey değil, herkes çok aceleci, herkes çok çabuk bir yerlere gelmek istiyor. Bunun en büyük dezavantajı kendisinin zamanı olduğunu bilmiyor. Eğer zamanınızı bilmediğiniz bir şeye harcıyorsanız bu en büyük hata sizin oluyor. Biz bir işveren olarak baktığımız zaman önümüze gelen CV'de kim olursa olsun referansla da geliyor olsun. Eğer 5 tane şirkette 5 yıl boyunca kısa süreli bir çalışma görüyorsanız tercih etmiyorsunuz. Çünkü aynısını size de yapıyor. Çünkü ne istediğini bilmeyen bir nesille karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bunu belirteyim istedim.
Teşekkür ederiz. Bir de Kamil abi sizin söylemek istedikleriniz var mı? Herhangi bir şey dinleyicilerimize?
Dinleyicilerimize söylemek istediğim şey şu. Üretimle alakalı olan herkesin üretimle uğraşan. Sonuçta herkes bir şey üretmek için uğraşıyor. Uğraşırken ne kadar dijitalleşirsen o kadar başarı gelir diyorum. Zaten bu dijitalleşme dediğiniz konuların tamamında daha önce Cedet Bey'in de benim de sizlerin de sorularının altında yatan oydu. Her zaman doğru bilgiyi doğru şekilde, güvenilir şekilde almak, her şeyi matematiğe dök. Ve insanlara Cedet Bey'in de söylediği, insanların sabırsız olan insanların hemen konum isteyen, hemen konum atlamak isteyen, hemen ben oldum başka bir şey oldum diyen insanları bünyelerinde bulundurmamaları, işverenleri söyleyebilirim.
Evet, çok teşekkür ederiz. Peki size ulaşmak isteyen olursa hangi kanala ulaşabilirler? LinkedIn kullanıyor musunuz ya da başka bir platformda olabilir?
info@birizambalaj.com'a mail atmaları yeterlidir. info@birizambalaj.com.
Tamamdır. Çok teşekkür ederiz.
Bugün Biriz Ambalaj'dan Cevdet ve Kamil Köroğlu ile birlikteydik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları için. Biz çok keyif aldık bu kayıt esnasında. Umarım siz de dinleyişiniz esnasında bu keyfi bizimle paylaşırsınız. Sosyal medyada bizi takip etmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.